Ayrım 20, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 212. 19. Kısım. Doktor kapıyı çekip Allison ile McAuliffe'in odalarının önündeki terasa çıktı. Barak Moore genç kadının odasında yatıyordu. Allison bu konuda ısrar edince hiç kimse kararına karşı çıkmamıştı. Alex'in kolu sarılmıştı. Gerçi yüzeydeki yara ağrıyordu ama ciddi değildi. Allison'la birlikte terasın duvarında otururlarken bir gece önceki baskını ayrıntılarına girmeden anlatmıştı. Sam ile Lawrence yolunu şaşıranların terasa yaklaşmamaları için nöbet tutuyorlardı. Gece yarısı Lawrence'ın Falmouth'tan çağırdığı Doktor McAuliffe yaklaştı. Elimden geleni yaptım. Keşke daha iyi şeyler söyleyebilseydim. Hastanede olması gerekmez mi diye sordu Allison. Olması gerekir dedi doktor yorgun bir sesle. Onunla da konuştum ama yararı dokunmayacağını söyledi. Falmouth'ta yalnızca bir devlet kliniği var. Böylesi galiba daha iyi olacak. Barak arananlar listesinde diye açıkladı Alex. Kurşunu bile çıkarmaya vakit kalmadan onu hapse tıkarlar.
Kurşunu çıkarmakla uğraşacaklarını da hiç sanmıyorum Bay McAuliffe.
Sizce durumu nasıl diye sordu Alex bir sigara yakarken.
Eğer hiç kıpırdamazsa yaşama şansı var. Ne yazık ki şansı oldukça az. Midesi tekrar kanayabilir. Ona epey kan verdim. Evet, büromda belirli kişilerin kan gruplarının listesi bulunur. Çok zayıf düşmüş durumda. Eğer ilk 2-3 günü atlatabilirse umudumuz artar.
Atlatabileceğini sanmıyorsunuz dedi Alex.
Hayır, iç kanama çok fazla. Benim portatif ameliyat aletlerim pek yeterli değil. Ha, yardımcım temizlik yapıyor. Kirlenmiş olan giysi, çarşaf ne varsa alıp götürecek. Ancak eter ve dezenfektan kokusu kolayca kaybolmayacak. Balkon kapısını olabildiğince açık tutun. Lawrence birilerinin girmesine engel olacaktır.
Alex duvardan aşağıya inip yaslandı. Doktor, anladığım kadarıyla siz de Barak'ın örgütüne dahilsiniz.
Şu anda bir şey diyemem.
Ama ne olup bittiğini biliyorsunuz.
Ayrıntılı olarak değil, ayrıca bilmek de istemem. Benim görevim sağlık sorunlarıyla ilgilenmek. İşin içine ne kadar az karışırsam herkes için o kadar iyi olur.
Bazı insanlara haber iletebilirsiniz değil mi?
Doktor gülümsedi. Bazı insanlar derken sanırım Barak'ın taraftarlarından söz ediyorsunuz.
Evet.
Bazı numaralar var. Belirli saatlerde telefon kulübelerinden arayabilirim. Yanıtım evettir.
Bir adama daha gereksinmemiz olacak. Floyd öldürüldü. Allison Booth kala kaldı. Gözlerini Alex'e dikip kolunu tuttu. Aman tanrım.
Doktor Allison'a baktı ama tepkisini göstermedi. Tekrar McAuliffe döndü. Barak'ın bana söylediğine göre bazı sorunlar çıkabilirmiş. Bunun henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Araştırma çalışmaları gözetleniyor. Floyd da ekibin bir parçasıydı ve polis bunu fark edecektir. Sizi de doğal olarak sorguya çekecekler. Yaranız düzelene kadar birkaç gün uzun kollu gömlek giyin. Floyd'un yerine bizim adamlardan birini getirmek tuzağa düşmek demektir.
Alex isteksizce başını salladı. Anlıyorum ama bir adam daha gerekli. Lawrence 3 işi birden yapamaz.
Bir öneride bulunabilir miyim diye sordu doktor.
Nedir öneriniz?
İngiliz istihbaratını kullanın. Onları gerçekten göz ardı etmemelisiniz.
Sam, gidip uyu biraz. Sen de Lawrence dedi Alex. Doktor gitmiş, yardımcısı Barak'ın yanında kalmıştı. Alex'in odasına giren Allison kapıyı sıkıca kapatmıştı. Bu akşam bir şey olmaz. Belki polisler gelip öğleden beri görmediğim bir adam hakkında bana soru sorarlar.
Ne diyeceğini biliyor musun ahbap diye sordu otoriter bir sesle Lawrence.
Yanıtını vermeye hazır gibiydi. Doktor anlattı. Barak ona açıklamış.
Öfkeli görünmelisin ahbap. Floyd o çiğden gelen kötü bir hırsızdı. Hani bilirsin malzemeler çalınmıştı. Öfkeli görün ahbap.
Haksızlık değil mi bu dedi Alex üzüntüyle.
Dediği gibi yap evlat dedi Sam Tucker. Ne söylediğini biliyor. Ben burada biraz kestiririm. Yatağı da sevmedim zaten.
Gerek yok Sam.
Polisin buraya habersizce gelebileceğini hiç düşünmedin mi? Yanlış odaya girmelerini hiç istemem doğrusu. hiç aklıma gelmedi. Bıkkın bir sesle yanıtladı McAuliffe. Yetersiz olduğunu sürekli olarak anımsatılmasından yorulmuştu. Şu doktorun da aklına gelmedi anlaşılan dedi Sam. Bu nedenle Lawrence ile ben nöbet tutuyoruz. Ben de sizlere katılırım. Bu gece yeterince yoruldun ahbap dedi Lawrence kesin bir sesle. Yaralandın. Belki polisler de o kadar çabuk gelmez. Floyd kimlik taşımazdı. Yarın sabah Sam, Tuck'la ben barağı götürürüz. Doktor kımıldamaması gerektiğini söyledi. Doktor Sersem'in teki ahbap, barak 2-3 saat uyur. Eğer ölmezse onu bırak o kumsalına götürürüz. Güneş doğmadan önce deniz kıpırtısız olur. Düz dipli tekneler de onu sarsmaz. Kaçırırız onu. Lawrence yine doğru söylüyor Alex dedi Sam. Doktorun fikrine de saygı duyuyorum ama bu bir seçenek sorunu. Üstelik çoğu yaralının birkaç saat dinlendikten sonra rahatça yolculuk yapabildiğini ikimiz de biliyoruz. Ya polisler bu akşam gelip arama yapmak isterlerse? Tuck'a da anlattım ahbap dedi Lawrence. Bu adada yatan kişinin Hint hummasına yakalandığını söyleyeceğiz. Kötü koku da bizi destekler. Falmouth polisi bu hastalıktan korkar. Herkes korkar diye ekledi Sam gülerek. Çok yaratıcısın dedi Alex beğeniyle. Hint humması oldukça seyrek rastlanan bir cins beyin iltihabına halk arasında verilen isimdi. Genelinde dağlık bölgelerde görülen bu hastalık erkeklerin testislerini şişirdiği için hem iktidarsızlığa yol açar hem de komik bir görünüm kazandırırdı. Git uyu biraz McAuliffe ahbap lütfen. Tamam gidiyorum birkaç saat sonra görüşürüz. İçeri girmeden önce dikkatle Lawrence'a baktı. Her şey çok şaşırtıcıydı. Floyd ölmüştü. Barack yaşamla ölüm arasındaydı. Onlara oranla daha saf ve kaygısız gibi görünen bu gençse birkaç saat içinde kendi grubunun lideri konumuna gelivermişti. Kesin bir otoriteye sahip gibi davranıyordu. Git uyu biraz lütfen. Bir iki gün sonra lütfen sözcüğünü de kullanmayacaktı, emirler verecekti. Yüklendiği görev insanı olgunlaştırıyordu. Parlak ay ışığında Sam Tucker arkadaşının düşüncelerini okuyormuş gibi gülümsedi. Yoksa Alex'in ilk bağımsız araştırma çalışmasını mı anımsıyordu? İlkbaharda Aleut adalarında çalışırken Alex ekiptekileri buz çatlaklarının incelenmesi konusunda yeterince disiplin altına alamadığı için bir adam ölmüştü. Alexander Tarquin McAuliffe Aleut adasında geçirdiği ilkbaharda birdenbire olgunlaşmıştı. Sonra görüşürüz sen. Alice'ın ışıkları açık bırakıp yatağa uzanmıştı. Alex'in Carrick Foyle'dan getirdiği arşiv kutusu yanı başındaydı. Sakin görünümünün altındaki duygu fırtınasını fark etmemek olanaksızdı. Alex gömleğini çıkarıp tavanda vantilatörü çalıştıran düğmeye bastı ve makinenin vızıltısı dalgaların sesine karıştı. Masanın üstündeki kovanın içindeki buzların yarısı erimişti. ''Bir viski içer misin?'' diye sordu. ''Hayır, teşekkürler.'' dedi Allison, tipik, yumuşak, İngiliz aksanıyla. Alex bardağı viski doldurup iki parça buz atarak ona döndü. ''Sen sormadan söylemek isterim. Bu geceki olayların böyle sonuçlanacağı hiç aklıma gelmedi.'' ''Eğer bilseydin yine de gider miydin?'' ''Elbette gitmezdim ama bitti artık. İstediklerimizi aldık.'' ''Bunu mu?'' diyerek arşiv kutusunu işaret etti Allison. ''Evet.'' Anlattıklarına bakılırsa ölmüş bir fanatiğin kendisine anlatmış olduklarını sana aktaran bir adamın lafına inandın. Bence bu tanımları biraz fazla acımasız dedi McAuliffe yatağın yanındaki iskemleye otururken. Ama her ikisini de savunacak değilim, bekleyeceğim. Kutunun içinde neler olduğunu öğreneceğim. Bana bildireceklerini yerine getireceğim ve neler olacağına bakacağım. Nasıl olup da kendine bu kadar güvendiğini anlayamıyorum. Sana ateş ettiler. Kurşun 10 santim daha yakına gelseydi ölmüş olacaktın. Şimdi karşıma geçmiş sakin bir sesle oturup bekleyeceğini söylüyorsun. Tanrı aşkına Alex sen ne yapmaya çalışıyorsun? Alex gülümseyerek içkisini yudumladı. Asla olabildiğine inanmadığım şeyleri yapıyorum dedi son derece ciddi bir sesle. Çok ciddiyim. kısa süre içinde bir çocuğun olgun bir erkek oluşuna tanık oldum. Çok ağır bir bedel ödedi. Nasıl olduğunu anlayamadım ama gözlerimle gördüm. Bir değişikliğin oluşmasında inancın yakın ilişkisi var. Biz bu duyguya sahip değiliz. Bizler hırs ya da korkuyla harekete geçiyoruz. O ise inandığı için yapıyor ve inandığı biçimde bir insan haline geliyor. Garip ama Charlie Whitehall da bence aynı biçimde davranıyor.
Ne anlatıyorsun sen?
McAuliffe dikkatle genç kadının yüzüne bakarak yanıtladı. Bu savaşı aslında çarpışması gereken insanlara devretmek üzere olduğumuzu düşünüyorum. Charles Whitehall ağır ağır soluğunu verdi. Asetilen alevi söndürüp kaynakçı gözlüğünü ve asbest eldivenlerini çıkardı. Tüm hareketlerinin kontrollü olduğunu fark ederek sevindi. İşini bilen bir cerrah gibi çalışıyordu. Boş yere enerji harcamıyor, beyni kaslarından daha hızlı işliyordu. Tabureden kalkıp gerinirken kapının sürgüsünün yerinde olup olmadığına bakmak için arkasına döndü. Ne kadar aptalca bir davranış diye düşündü. Kapıyı sürgülemişti ve odada yalnızdı. Carrickfoyle'dan yaklaşık 40 mil kadar uzaktaki arka yollardan geçip sen ana bir mil kala polis arabasını bir tarlada terk ederek yolun geri kalanını yürümüştü. 10 yıl önce St. Anne, Falmouth ile Ocho Rios arasındaki hareketin merkezi konumundaydı. Drexel, Chalky Hill ve Davis kasabasında büyük arazi sahipleri kendilerine zengin zenciler adını takmışlardı. Topraktan kazandıkları parayı Kingston'daki uluslar topluluğu yanlısı soytarılara kaptırmak niyetinde değildiler. İsimlerinin çoğunu anımsıyordu Whitehall. Saint Anne'a vardıktan 15 dakika sonra kendisine eski bir dostu yepyeni Pontiac arabasıyla almıştı. Neye ihtiyacı olduğunu açıklayınca hemen hobisi makinalarla uğraşmak olan Draxhill'deki bir adamın evine götürülmüştü. Kısaca tanıştırılınca adam sessizce ona sarılmış ve Whitehall uzun süre sonra kendini adamdan kurtarabilmişti. Evin yan tarafındaki atölyede istediği her şey dar uzun masanın üzerine sıralanmıştı. Tepedeki lambanın dışında parlak ışığını istediği noktaya ayarlayabileceği bir masa lambası da vardı. Araç gereçten başka bir kase dolusu taze meyve ile buz kovasını görünce gülmüştü Charles. Kurtarıcı geri dönmüştü. Şimdi arşiv kutusu açılmıştı. Rulo halindeki belgelerin kahverengi kıvrımlarını rahatça görebiliyordu. Toprağın altındaki bir kasada 1000 yıl saklanmak üzere hazırlanmış belgeler. Walter Pearsall, çağdaşları bu konuyla ilgilenmediği takdirde bilgilerin gelecek kuşaklara kalması için uğraşmıştı. Gerçek bir profesyoneldi. Zor bir doğumu gerçekleştiren doktor gibi Charles kutunun içine elini sokup paha biçilmez çocuğu dışarı çıkardı. Ruloyu açıp okumaya başladı. Akuaba, Akuaba kabilesi. Walter Pearsall Jamaika arşivlerini inceleyip Maroon savaşları konusundaki kayıtları bulmuştu. 2 Ocak 1739 tarihinde Coromantee kabilesi şeflerinin soyundan gelen bir Akuabalı taraftarlarını dağlara doğru götürdü. Akuaba kabilesi İngilizlerle yapılan Cujo anlaşmasında taraf olmayacaktı. Çünkü anlaşma Afrika kökenlilerin kaçak köleleri beyaz yerleşimciler adına yakalamalarını öngörüyordu. Koloninin başkenti olan Spanish Town'da Majesteleri Kral'ın katibine bu bilgiyi veren unutulmuş subayın adı da geçiyordu. Middle John Robert Albay, W.I. 641. Alay. Pearsall'ın bulgularını daha da önemli bir hale getiren Middle John Robert ismiydi. Majestelerinin katibi Spanish Town 9 Şubat 1739. Belgeler Middle John W.I. 641. Alay ve tekrar Majestelerinin katibi Spanish Town 20 Nisan 1739. Belgeler Middle John W.I. 641. Alay. 1739 yılında Batı Hint Adaları 641. Alayından Albay Robert Middle John birileri için çok önemliydi anlaşılan. Kimin için, ne için? Bir ipucu, ikinci bir isim bulmak için Pearsall Enstitü'de haftalarca çalışmıştı. Ne var ki bu isim 1739 değil, 144 yıl sonrasına 1883'e aitti. Fowler Jeremy, katip, dışişleri. Jeremy Fowler adında biri yeni başkent Kingston'daki arşivlerden Majesteleri Kraliçe Victoria'nın emriyle 7 Haziran 1883 tarihinde bazı belgeleri almıştı. Arşiv kayıtlarında adı geçen belgeler yalnızca Middle John belgeleri olarak tanımlanıyordu. Walter Pearsall'ın çeşitli varsayımları vardı. Acaba birincisinde olduğu gibi arşivden alınan diğer Middle John belgeleri de Akwaaba kabilesinden söz ediyor muydu? İlk belgenin arşivde kalması yalnızca unutkanlık sonucu muydu? Jeremy Fowler adındaki kişi 7 Haziran 1883'te böyle bir hata mı yapmıştı? Pearsall Londra'ya gidip akademik unvanını kullanarak Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Hint Adaları arşivinde araştırma yapmıştı. 100 yıl öncesine ait belgeleri aradığı için hem bakanlık hem de arşiv çalışanları kendisine seve seve yardımcı olmuştu. Ne var ki 1883 yılında Kingston'dan Londra'ya getirilmiş hiçbir belge bulunmuyordu. Dışişleri Bakanlığı katibi Jeremy Fowler Middle John belgelerini çalmıştı. Eğer mantıklı bir yanıt bulmak istiyorsa Pearsall'ın elinde iki ipucu vardı. Fowler adı ve 1883'te sömürge olan Jamaika'da yaşananlar. Londra'da bulunduğu için öncelikle Jeremy Fowler'ın soyundan gelenleri araştırdı ve kolayca Londra borsasında kendi şirketlerini işleten aileyi buldu. Ailenin reisi Jamaika'nın sömürgelik yıllarında dış işlerinde çalışmış olan Jeremy Fowler'ın üçüncü kuşak torunu Gordon Fowler'dı. Pearsall onunla görüşüp Kraliçe Victoria'nın tahtta bulunduğu sürenin son 20 yılını araştırdığını söyledi. Jamaika'nın önde gelen isimlerinden biriydi Fowler. İltifatlara sevinen yaşlı adam konuyla ilgili tüm belgeleri ve albümleri onun kullanımına sundu. Bulguları o yıllar için hiç de olağan dışı değildi. Orta sınıftan bir genç dış işlerinin sömürge dairesinde işe başlıyor ve birkaç yıl ülke dışında kaldıktan sonra İngiltere'ye çok zengin bir insan olarak geri dönüyordu. 19. yüzyılın sonuna doğru borsadan hisse alacak kadar servet sahibi olmuştu. Fowler ailesinin şimdiki serveti çok uygun bir zamanda yaratılmıştı. Yanıtın bir kısmı bu şekilde ortaya çıkmıştı. Jeremy Fowler gerekli bağlantılarını sömürge dairesinde çalışırken kurmuştu. Walter Pearsall, Jamaika'ya dönüp 1883 yılına ait tüm kayıtları incelemek gibi son derece yorucu ve sıkıcı bir işe girişti ve sonunda buldu. 25 Mayıs 1883. Avcı gruplarının Blue Dağları'nda ya da tropik ormanlarda yolunu kaybetmesine çok sık rastlanıyordu. Genellikle başka İngilizlerin yönetimindeki kara derili rehberler onları bulup geri getiriyordu. İşte bu adam da aynı yöntemle bulunmuştu. Majesteleri Kraliçe'nin resmi tarih katibi Jeremy Fowler, görevinden dolayı önemli bir adam olduğu için kayboluşu ve bulunması gazetelere kısacık da olsa geçmişti. Bay Fowler adında biri 25 Mayıs Cumartesi günü akşamüstü son kez bürosunda görülmüş ama pazartesi sabahı işe gelmediği gibi hafta sonuna kadar da ortaya çıkmamıştı. Evinde olmadığı da anlaşılmıştı. 6 gün sonra Bay Fowler kimsenin giremediği kokpit bölgesinin güneyindeki Fleet Course garnizonunda yanında bir sürü marun zenciyle birlikte boy göstermişti. Anlattığına göre pazar günü tek başına at binmeye gitmiş, sonra da atı kaçıp gidivermişti. Yolunu kaybedip günlerce dolaşmış ve sonunda marunlar onu bulmuştu. Mantık dışı bir açıklama. O yıllarda hiç kimsenin tek başına atla dolaşmaya çıkmadığını biliyordu Walter Pearsall. Tek başına gitse bile majestelerinin katipliğini yapacak kadar zeki bir insanın güneşe bakarak birkaç saat içinde yolunu bulması ya da en fazla bir gün içinde güney sahiline ulaşmayı becermesi gerekirdi. Ve bir hafta sonra Jeremy Fowler arşivden Middle John belgelerini çalmıştı. Akwaaba adında bir şefin ardından giden Coromanti kabilesinin 144 yıl önce dağlara gidip bir daha gözükmediğinden söz eden belgelerdi bunlar. Fowler 6 ay sonra da dış işlerindeki görevinden ayrılıp çok zengin bir insan olarak İngiltere'ye dönmüştü.
20. ayrımın sonu. Sayfa 221.